Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya Anlamlı Yaşamak programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben deniz psikolog Feyzullah Kürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda çok kıymetli hocam, psikiyatrist Hasan Turan Karatepe var.
Selamlar, teşekkür ederim.
Hoş gelmişsiniz hocam. Bugün psikiyatrik rahatsızlıkların konuşmaya devam edeceğiz. Geçen programımızda bipolar bozuklukla ilgili konuşmuştuk. Evet. Onunla ilgili şöyle birkaç hem bir derleyip toparlama hem de ilaç tedavileri hakkında ve tedavi seçenekleri hakkında konuşalım.
Evet.
Ondan sonra da vakit kalırsa psikotik bozukluklarla ilgili nedir ne değildir konuşmaya başlayacağız. Konuşalım. Evet hocam, bipolar bozuklukları eski belki ya da halk tabiriyle, bilinen tabiriyle manik depresif bozukluk deniyor. Evet. Önceden. Manik depresif. Ne olduğunu, belirtilerin ne olduğunu, nasıl bir sürecin beklediğini, mevsimle ilişkisini, zaman zaman alevlenmeleri, hayata etkilerini konuştuk. Tedaviden biraz bahsettik. Bu programın başında tedavi kısmını şöyle bir tekrar derleyip toparlayıp isterseniz ne gibi tedavi seçenekleri var? Bu rahatsızlıktan yakınan insanların dikkat etmesi gereken, ailelerin dikkat etmesi gereken hususlar, ilaçlarla ilgili bilinen, doğru bilinen yanlışlar nelerdir?
İyi akşamlar dileyim tekrar. Bu mesele ilaç kullanımı gerçekten psikiyatride en problemli alanlardan biri. Çünkü diğer hastalıklardan farklı olarak ilaç kullanım süresi oldukça uzun demeyelim de yani diğer hastalıklara kıyasla daha fazla zaman gerektiren bir gidişatı var. Bu yüzden insanlar zorlanıyor. Evet. Psikiyatrik rahatsızlığı olan arkadaşlarımız, dostlarımız, akrabalarımız bu ilaçları da devam ettirmeye fakat o kar yarar dengesini hesap ettiklerinde kullanırsam ne olacak, kullanmasam ne olacak ya da kullanmadıkları zaman karşılarına çıkan olumsuz tabloyu görünce de tekrar kendileri için anlamlı olanı seçerek ilaç kullanmaya başlıyorlar. Evet, geçen programda da vurgulamıştık. Biyolojik tarafı daha belirgin bir hastalık olduğu için karşımızdaki durum psikotik bozukluklar. Diğer psikiyatrik bozukluklara göre daha fazla ilacın merkezde olduğu bir durumla karşı karşıyayız. Tabii ilaç tedavisi tek başına psikiyatrik yakınmaları dengeleyen bir unsur değil. Ek bir şey yapılması gerekiyor mutlaka. Kişinin kendisiyle ilgili bir dönüşüm sürecine girmesi gerekiyor. Hani bunu daha önce de tekrar etmiştik. Bu dönüşüm süreci işte bizim açımızdan terapi, psikoterapi diye adlandırılıyor. Fakat bu dönüşümü herkes kendi şartları içinde kendi imkanlarıyla sağlayabiliyor. Yani herkes terapiye giderek bu meseleyi halletmiyor. Fakat içinde bulunduğu ve karşısına gelen bu psikiyatrik durumla ilgili bir muhasebeye girip bu muhasebede hayırlı olanı seçme dönemi diyebiliriz bu dönüşüm için. Bunu da bazen bir doktorla yapar kişi, bazen bir büyüğüyle yapar, bazen arkadaşıyla yapar. Ama bu dönüşümü mutlaka yapar. Yani yaparsa tekrar hayatına döner. İlaç tedavisinde bizi bekleyen en önemli ilaçlardan bir tanesi lityum. Bipolar bozukluk açısından baktığımızda 1950 yılından beri kullanılan bir ajan. Ömrü çok eski. O yüzden ilaçla ilgili çok fazla bilinen şey var, bilgi var. Kullanımı, yan etkileri. Yan etkileri kullanımını biraz zorluyor ama bipolar bozukluğun her evresinde en etkili ilaçlardan biri. İlginç bir şekilde hem mani döneminde hem depresyon döneminde ilacın etkisini görüyoruz.
Birçok ilaç var.
Evet.
Bir çeşit olarak işte antidepresan diyoruz. Evet. Antipsikotik ilaçlar. Bu lityum dediğimiz ilacın özelliği ne, farkı ne diğerlerinden? Ne yapıyor yani kullandığı zaman insanlar?
Çok ilginç, çok iyi bir noktaya temas ettiniz. Bu lityum, bu adlandırdığınız sınıflar için de bir sınıfa ait bir ilaç da değil. Buna yönelik bir sınıf da belirlememişler. Evet. Antidepresan, antipsikotik, antikonvulsan denilen ilaç grupları var. Antikonvulsan da epilepsi nöbetlerinde kullanılan ilaç, SARA ilaçları. Antikonvulsanlar da bipolar bozuklukta çok kullanılmış tarihte. Hala da kullanılıyor. Mesela Depakin diye bir ilaç var.
Evet.
Valproat. Onun bazı durumlarda lityum kadar etkili bir ilaç. Fakat lityum gerçekten şahsına münhasır ayrı bir yeri var. Onu bir sınıfa koyamamışlar.
Kendi başına bir sınıf.
Evet, kendi başına bir sınıf. Adlandırmamışlar. Bir başlık koymamışlar. Birçok mekanizma üzerinden, çünkü etkilendiğini görüyoruz. Yani işin farmakolojisine çok değinmeyelim ama 4-5 tane farklı mekanizma var. Bunların üzerinden etki ettiğine dair hipotezler var. Ama şu görünür bir şey. Mani'deki etkinliği diğer ilaçların hepsinden çok üstün. Ve çok ilginç bir ilaç. Sanki bu mani epizodu için yaratılmış bir ilaç. Lityum. Onun için yaratılmış bir element. Tabii bunun işlenmiş hali. Bu ayrı bir sınıf gerçekten. İlginç bir şekilde intiharı da önlemede en çok kullanılan ilaçlardan biri. Bir şekilde depresyon, dirençli depresyon tedavisinde ekleme tedavisi olarak da kullanılan bir ilaç lityum. Böyle şahsına münhasır ve kendi içinde bir karizması olan bir ilaç lityum.
Eyvallah. Bu geçtiğimiz programlarda da bahsettiğimiz sarkaç metaforu vardı. Değil mi? Yani bipoların işte, evet, en bildiğimiz şeyi o sarkacın depresyon ve mani arasında çok
güzel,
geniş bir şekilde,
evet,
sarkması. Bu ilaçlar bunu önlüyor değil mi hocam?
Evet.
Çok fazla işte depresif ve maniye girmeyi engelleyip koruyor. Kişiyi sarkacı tutmaya çalışıyor aslında.
Evet.
Daha dar bir alanda.
Aynen. Çok güzel tarif ettin. Bir de hani bunu sarkaçtan öncesinde demiştik ki insan biyolojik bir varlık.
Evet.
Bir dünyanın da bir ritmi var. Dünyanın da bir kendine özgü bir yapılanması var. İnsan da biyolojik bir varlık olduğu için bu yapıya uygun şekilde hareket ediyor. Dünyanın iki kutbu var. Bizim de iki kutbumuz var. O iki kutup arasında salınıyoruz. Dünyada yaratılmış birçok şeyin karşıtı var ve iki tarafı var. Ve ideal olan şey bunu ortada tutmak. Mesela kutuplarda da yaşamıyoruz. Daha çok ekvatora yakın dönemde, bölgelerde yaşıyoruz. Yani hayat daha ortada.
Genel. Hayatı da böyle itidalde yaşamayı,
evet,
biraz,
evet,
sağlamaya çalışıyor, evet, tedaviler.
Tedavide kişiyi o orta kısma yaklaştırmaya gayret ediyor, ortada tutuyor. Ve sadece bu hastalıktan muzdarip olanlar için değil, hepimiz için de önerilen bir şeydir ortada olmak. Makul olanı tercih etmek, makulde kalmak hepimizin de hayatını güzelleştiren bir şey. Bu açıdan ilaçlar bipolarda çok merkezi. İlaçların üstüne ne yapılabilir? O ortada tutacak bir düzenleme, çevresel düzenleme. Kişinin ailesiyle, kendi işiyle, kendi alışkanlıkları üzerinden. Bu ortada kalmaya yönelik kişinin yapacağı en önemli çevresel düzenleme de uyku düzenlemesi.
Evet.
Yani ona özel bir ortam ayarlamamız, kendimizi uykuya bırakacak bir ortam ayarlamamız çok önemli. Çünkü uykuya bırakmakla uyumaya çalışmak arasında bir fark var. Uyumaya çalıştığımızda mücadele vardır, uykuya bıraktığımızda bir mücadele olmayan bir alana kendimizi bırakmış oluruz. Buna yönelik bir düzenleme çok önemli. Özellikle mani atakları uykuların bozulmasıyla birlikte ortaya çıkıyor. Bunu hasta yakınları, hastaların bizzat kendileri çok iyi bilirler ve uykular bozulmaya başladığı dönemde hemen kontrollere gelirler. Çünkü bu ilk işaretlerden biridir.
Bu da çok önemli değil mi hocam? Hastalar ve yakınları için bu hastalığı tanımak, ilk işaretleri tanımak.
Evet, çok önemli. Hem çok önemli bu. Burada da bir dengeyi oluşturmamız gerekecek. Buna belki temas ederiz biraz sonra. Bu işaretleri tanımak çok önemli. Ama bu tanımanın da tıpkı o sarkaçta olduğu gibi hani bir iki kutbu var. Onu da biraz sonra konuşalım inşallah. Ama bu belirteçlerden devam edecek olursak, uykunun azlığı maniyi tetiklerken çok ilginç bir şekilde az uyuduğunuz zaman siz de deneyimleyin. Biz çok deneyimledik şeyde, tıp fakültesi 6. sınıftan itibaren nöbet tutmaya başladığımızda az uyuduğumuz günlerde enerji, ilginç bir neşe ve böyle bir daha canlılık halinde oluyorduk. Bu ilginç bir fizyolojik etki. Uykuyla bu enerji arasındaki etki ve beklenmedik bir etki. Benzer biçimde fazla uyku da depresyonu artırıyor. O açıdan da çok dikkat ederler bipolar rahatsızlığı olanlar. Uykunun artması diğer dönemi tetikleyebilir. Uykunun azalması da maniyi tetikleyebilir. En çok buna dikkat ederler ve diğer meseleler çok da önemli değildir. Mesela hani kişinin yaptığı işle ilgili aktivitelerinin artması da bir maniye girdiğinin işareti olabilir. Daha enerjik, daha esprili halde olmak. Genellikle bu espriler biraz amacını aşar ve karşı tarafı rahatsız etmeye başladığında bu atağın işareti olarak sayılabilir. Fakat asıl önemli olan şey bu hastalığın işaretlerini takip etmek kadar danışanları ve hastaları rahatsız eden bir mesele de şudur. Bu da işaretlerle anılan biri olmak meselesi çok daha acı verici.
Burayı biraz daha açar mısınız hocam? Yine bir böyle etiketleme meselesi değil.
Evet.
Kendini.
Evet. Yani şimdi bu hastalıkla tanışıldığında ya da bu tanı konulduğunda kişi ve aileye hekimler olarak şu mesajı veriyoruz. Bu hatanın tekrarlaması her açıdan sizi sıkıntıya sokar ve riskleri de vardır. Bir sürü hani yaşam tehdidi dahil riskleri vardır. O yüzden dikkatli olun ve bu etkileri gözlemleyin. Bu öneriyle birlikte artık hem hastanın kendisi hem yakınları kişiye bu pencereden bakmaya başlıyorlar. Hani bu sarkacın iki tarafı dediğim şey bu. Yani sarkacın bir tarafında ya bu ataktı, ilacımızı aldık, başka bir şey yapmaya gerek yok. Bir daha olacak mı olmayacak mı belli değil. Ben de çok iyileştim. Bir daha olacağını zannetmiyorum. Sarkacın bir tarafı pek ilgilenmemek. Öteki tarafında da kendini masaya yatırmak. Her belirtisini hastalık üzerinden yorumlamak ve hastalığın o belirtileriyle eşleştirmekle geçen bir kutup da orada bizi bekliyor.
Evet, hayatını, davranışlarını hastalığın referans alarak, merkeze alarak onun üzerinden sürekli yiyor. Yani normal mi, anormal mi?
Evet, aynen öyle. Sürekli kendini hemen şey yapmak, hani böyle bir kontrol etmek, bir etiket yapıştırmak, bu bununla ilgili. İşte kendimi biraz kötü hissediyorsam bu depresyonun işaretidir. Neşelendim biraz, eyvah maniye mi giriyorum, ben çok konuştum şimdi, bu maninin işareti.
O zaman konuşmasam mı, durdursam mı kendimi?
Evet. Bunu danışanların ailesi de çok yapar. Niye? Çünkü hani karşılaştıkları tablo gerçekten korkunç bir tablodur.
Bir daha bunu yaşamak istemezler.
Bir daha bunu yaşamak istemezler. Programa başlarken hani halk, yani günlük dildeki ifade etme biçimiyle mani ve depresyon demiştin ya, günlük dil bazen çok yaralayıcı olabiliyor ve hani günlük dili oluşturan unsurlar ve hem kalıcı oluyor ama bu kalıcı olanlar da çok da işlevsel de olmayabiliyor. Bunun için söylüyorum, hani bir argo bir kelime var, manyak diye bir kelime.
Evet.
Biliyorsunuzdur. Biz biliyoruz da dinleyicilerimiz de aydınlatmak için söyleyeyim. Bu manyak kelimesi manyaktan geliyor ve aslında bir tıbbi terim. Yani 1930'lardaki 40'lardaki bizim Türkçe psikiyatri kitaplarında mani epizotu, yani coşkunluk dönemi manyak diye tarif edilmiş çeviriyle birlikte. Bu manyak da halk dilinde ve günlük kullanımda manyak şeyine dönmüş, argosuna dönmüş. Ama o manyak kelimesinin içinde adlandırılan neyse, aklımıza neler geliyorsa, manide kişi o haldedir işte. Yani danışanların yakınları, hastaların yakınları bu açıdan çok tedirginlerdir. Tekrar o dönemin yaşama konusunda. Bu yüzden bütün odakları bu semptomlara yatırırlar. Yani uykusu nasıl? Çok konuşmaya başladı. Biraz neşeli gibi. Aman dikkat edelim. Biraz sinirlendi. En acı verici olan da budur. Mesela herhangi bir meseleyle ilgili aile içindeki bir konuşma, bir tartışma, bir bu tartışmanın biraz böyle yükselmesinde kişiler hemen sen sinirleniyorsun, bu hastalığın bir göstergesi galiba deyip etiketleme riskine çok fazla. Ya da kişi kendinde eyvah ben gene maniye doğru gidiyorum gibi bir yorum yapabilir. Yani kişinin sözünden önce hastalığı gelmeye başladığında tehlike orada başlıyor aslında. Yani benim sözümün önüne geçiyorsa benim hastalığım, yani benim hastalığım beni tarif etmeye başlamışsa, beni temsil ediyorsa, ben kendimi hastalığın ismiyle tanımlamaya başlamışsam, orada çok daha büyük bir tehlike bizi bekliyor.
Evet.
O sarkacın o ucu da o. O yüzden bu meselede de ortayı bulmak çok önemli. Hastalığı tanıma ama hastalıkla kendimizi ifade etmeme ortasına gelebilmek. Bu sarkacın ortasında beklediğimiz şey bu. Belirtilere karşı dikkatli ol ama sen kendini hastalıkla tanımlama. Bu hem psikotik, tüm psikotik hastalıklarda, işte manide de, bipolarda da hastalarımızı bekleyen en önemli tehlike. Niye?
Tedavi de bu baltalayan bir şey belli bir süre sonra, değil mi hocam?
Tabii. Tedaviyi baltalıyor. Çünkü bir baskı oluşturuyor kişinin üstünde. Hani ben hayatıma bundan sonra böyle yaşayacağım. Hani birisi gelmiş sana bir isim koymuş gibi. O zamana kadar benim adım Hasan. O bir atak geçiriyorum. Senin adın bipolar Hasan. Hasan'ı da atalım. Ben bipolarım. O kadar çok yaygın bir şekilde bu tanımlama kullanılıyor ki. Yani sen de dikkat edersin hani bipolar hasta geldiğinde. Hocam ben bipolarım.
Evet.
Korkunç bir tabir bu. Korkunç bir tabir. Sen bipolar olamazsın yani. Hani bir, yani ben şeker hastasıyım.
Yani ben diyabetim.
Ben diyabetim. Ben tiroidim. Ben karaciğerim gibi bir şey bu. Ben bipolarım. İstesen de olamazsın. Sen başka bir şeysin. Senin kendinle ilgili kurmuş olduğun bir dünya, hayalin, isteklerin, yapacakların, onların hepsiyle birlikte sen bir bütünsün. Bunların önüne bipoları koyduğunda kendinle ilgili bir bilgiyi bana net bir şekilde aktarmış oluyorsun ama kendini de birçok mesele açısından da sınırlamış oluyorsun.
Eyvallah. Teşekkür ederim hocam bilgiler için. Dilerseniz kısa bir ara verip aradan sonra bu konudan devam ederiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir ara, aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Efendim tekrar merhabalar. Erkam Radyo'da Anlamlı Yaşama programında bipolar bozuklukları, bu rahatsızlığı yaşayan insanların belki hissettikleri,
evet,
tedaviyle ilgili seçenekleri ama galiba en önemlisi bu hastalığın, bu hastalığı yaşamanın benlik üzerindeki etkileri.
Evet.
Bu hastalığı bir beni tarif eden bir durum olarak ortaya koyduğumuzda yaşanabilecek handikapları aslında konuşmaya başladık. Burası önemli bir mesele. Buradan biraz daha devam edelim hocam. Aradan önce önemli bir hususa değinmiştiniz. Tamam, hastalığın belirtilerini takip edelim, bilelim.
Evet.
Ne olduğunu, nasıl bir etki olduğunu, ön işaretlerini. Fakat burada da aşırı uçlara kaçmak,
evet,
bir yerde aldırış etmemek, diğer yerde kendimizi sürekli bunun üzerinden tarif etmek.
Evet.
Yakınlarının hastayı bu şekilde tarif etmesi, böyle gözlemlemesinin etkileri, olası sonuçları nelerdir diye bakıyoruz. Burayı biraz daha izah edebilir misiniz hocam?
Böyle biraz daha
geniş. Ben bipolarım demek, eyvallah, aslında ne demek?
Biraz daha geniş alarak başlamak, evet, istiyorum. Biz izleyen doktor arkadaşlarımız da olabilir, psikolog arkadaşlarımız da, böyle ruh sağlığı çalışanları da olabilir. Hem de doktora giden, hepimiz doktora gidiyoruz. Doktorla olan ilişki nedir birazcık oradan başlamak istiyorum. Hekim ya da iyileştirici kişinin hayatını dengelemek için, hayatını istediği gibi yaşamasına yardımcı olmak için çalışan kişidir. Ne değildir? Aslında bu tanımı yaparken şunu demek istiyorum. Hekim kişinin semptomlarını azaltmak için orada bulunan kişi değildir. Yani bizim tek derdimiz kişinin hastalık belirtilerini ortadan kaldırmak değil. Şimdi bu tanım niye önemli? Çünkü bu kronik psikiyatrik rahatsızlığı olanların biz hayatının bütününe odaklanmazsak hepimiz birlikte semptom avcılığına çıkmış bir şey gibi, avcı gibi dolanıyoruz elimizde silah. Hem hekim, hem hasta, hem hasta yakını. Bir belirti mi gördün? Ateş et, şey olabilir o. Bipolar şey, maninin işareti olabilir. Uyuyamadın mı? Gülüyor musun? Hani kişiyi sadece semptomlarıyla tanımlarsak, kişiye de öyle bir şey vermiş oluyoruz. Kılavuz vermiş oluyoruz eline. Bunu niye söylüyorum? Şimdi ortalama kişiler yılda bir atak falan geçiriyorlar. Hadi bilemediniz iki atak. Bu ataklar da ilaçların sayesinde ortalama bir ay içinde dengelenen, orta yola gelen bir formu var. Yani istatistikler kabaca böyle. Şimdi 12 ayın maksimum diyelim ortalama 2 ayında hastalık belirtileri var. 10 ayında hastalık belirtileri yok. Ama o 10 ay kişi hastalık geldi mi gelecek mi diye yaşıyor. Ve iyileştikten sonra da hani o ben bipolarım diye tariflediği hastalığın belirtilerini bir kimlik olarak üzerine yaşamaya başladığı dönemde hastalığın belirtilerinden kaçayım derken kendi hayatıyla ilgili verecek kararları hep bu hastalık penceresinden değerlendiriyor. Hani okula devam edeyim mi? Okulla şunu yapayım mı? Kendi işimde şöyle bir adım atacaktım, ekstra bir şey yapacaktım. Bunları yapayım mı? Hayır. Niye? Sen artık o canlılığı, o verimliliği kaybettin. Sen hastasın. Tekrar edebilir. Tekrar ettiğinde bu işler yarım kalacaktır. Gibi mantıklı da bir içinde, kendi içinde aslında bir şeyle, düşünce biçimiyle kişi kendi hayatıyla ilgili adım atmakta hep geriye gidecektir. Bu sadece mesleki ve böyle işlevsel maddi alanda değil, aynı zamanda ikili ilişkiler alanında da. Yani bu hem duygusal ilişki anlamında hem de diğer ikili ilişkilerde de hep bir adım geriye
geri çekilme. Ya da çevresi tarafından engellenecek.
Evet. Yani o daha korkunç bir şey. Yani hani o etiketleme, çevre tarafından etiketleme çok daha korkunç bir şey. Ama kişinin kendini etiketlemesi o daha da sınırlayıcı bir şey. Çünkü çevreyle sen işte ne kadar karşı karşıyasın, kendinle ne kadar karşı karşıyasın. Sen kendine sürekli etiketlemeyi yapacak olursan çevrenin de bir şey yapmasına gerek kalmaz zaten. Dışarıya adım atmakta zorlanırsın. Bu etiketleme bu şekilde, yani belirtilerin bir kimlik olarak taşınılması. Ben bipolarım, ben şizofrenim, hatta ben depresifim, ben anksiyeteliyim. Bunlar artık böyle yapacağımız işle ilgili benden önce konuşmaya başlayan bir karaktere dönüyor.
Evet. Ve sanki böylece hayatı o anlamlı yaşamak konusunda bir engele dönüşmeye başlıyor. Yani hayat, evet. Davranamıyoruz o zaman da.
Evet.
Anlamlı bir şekilde temas ederek.
Evet. O yüzden hani hekim hastalık ilişkisiyle başlamıştık. Bizim amacımız kişinin hayatını dengeli bir şekilde yaşamasına yardımcı olmak olmalı. Yoksa semptom avcılığı değil. Yani bir bütününü hesap ederek, kişiyi hesap ederek tedavi programını düzenlememiz lazım. Yani kişiyi hesap etmek de şu demek. Senin gönlünden geçen şey ne? Nasıl bir yaşam? Sen neyi önemsiyorsun? Bu önemsediğin şeyler içinde nasıl biri olmak istiyorsun? Hangi özellikleri sergileyen biri olarak tanınmak istiyorsun? Bununla ilgili ne yaptın şimdiye kadar ve ne yapmak istiyorsun? Bunun asla gözden kaçırılmaması lazım. Çünkü biz yani iyileştirici vasfında olan insanlar sadece olumsuz diye etiketlenen belirtileri ortadan kaldırmak için uğraşan insanlar değiliz.
Yani hem bizler, hem hastalar, hem aileleri o kişinin hastalığından ibaret, semptomlarından ibaret olmadığını her zaman farkında olacağız.
Evet.
Hem bunun en önemlisi hastanın kendisi.
Evet.
Bizler de, profesyoneller de ve ailesi de ön planda tutmalıyız. Hiç aklımızdan çıkarmamalıyız,
evet,
diyeyim hocam.
Evet. Ve hani bu istatistiklere yine baktığımızda bipolar hastalarının hayatlarının yarısından çoğu depresyonda geçiyor. Bu görülüyor. Bu depresyonun önemli bir kısmı kişinin bu önlemlerinden kaynaklanan depresyon.
Evet. Ben de onu soracaktım hocam. Yani kişi bu rahatsızlığı üzerine bir etiket gibi alıp tüm herkes gibi kendisi de sürekli bununla baş başa kaldığında evet. kendini dediniz ya, geri çekme. Şunu yapayım, yok ya yapmayayım, riskli olabilir. Onu yapmayayım, bunu yapmayayım derken o geri çekilmeyle beraber
çok güzel, evet.
Bu sefer daha depresif.
Tabii.
Kendini engelledikçe, çektikçe, kalkışmadıkça, davranmadıkça, yapmadıkça.
Evet. Yani o kendi hayatıyla ilgili onu heyecanlandıran ve hayatını bir anlama dönüştüren meselelerden uzak kaldıkça bu bipolar tanısı almamıza gerek yok. Biz de kendimize 2 ay boyunca ya da 1 ay boyunca böyle bir program uygulayalım. Bakalım ne hale geliyoruz.
Evet.
Daha az konuşalım insanlarla. Yapacağımız işlerle ilgili onları minimuma çekelim, sıfırlayalım, rutine bindirelim. Herhangi bir atılım yapmayalım. Hatta bazen elimizi çekelim. Bütün gün öyle bekleyelim. Hiçbir şey yapmadan. Uyuyalım. Mesela gün boyunca. Sonra bir bakalım 3 hafta sonra, 2 hafta
nasıl
sonra.
Hissediyoruz?
Nasıl hissediyoruz? Değil mi? Nasıl başlıyor o depresyon hissi, çökkünlük nasıl geliyor? Depresyon, şeydeki bipolardaki depresyonun bu kadar fazla olmasının bir sebebi bu. Yani hastalık geliyor korkusuyla hareket etmek. O korkuya teslim etmek kendimizi. Önlemler alarak, hayatımızı kısıtlayarak. Ya da o korkuyla mücadele etmek. Burada da o mücadelenin içinde de şu var. Kuvvetli bir itiraz var. Çünkü evet. bu hayata da bazılığında. Ve diyor ki ben o zaman hastalığı da kabul etmiyorum, ilacı da kabul etmiyorum. Çünkü ben hayatımı yaşamak istiyorum ya. Benim için yapacağım önemli işler var. Ben bunlara hastalık nedeniyle bunlardan elimi mi çekeceğim deyip ilaca karşı da bir reaksiyon gösteriyor.
Bu da Sarkac'ın diğer ucu.
Bu da Sarkac'ın diğer ucu. Çünkü diğer uçta, çünkü baktığı yerde, gördüğü yerde şu var. Hani hayatını sürekli hastalık üzerine inşa etmiş bir yaşam görüyor. Bu hastalıkla uğraşan insanlarda. Ve bir inkar, o zaman şey olarak bir inkar başlıyor kendi hastalığına karşı ve diyor ki ben bunu itiraz ediyorum. Ben böyle bir yaşam istemiyorum. Bunu demek derken de haklı. O yüzden ortayı bulmamız gerekiyor yine. Bu hastalıkla, hastalığı nasıl ele alacağız? Hastalıkla nasıl mücadele edeceğiz? Ama tek meselemiz bu değil. Meselemiz şu. Bu hastalık belirtileri olmadan önce ya da bu hastalık belirtileri tamamen ortadan kalktığında sen nereye doğru yönelmek istiyorsun? Hayatında önem verdiğin şeyler ne? Önem verdiğin insanlar. Önem verdiğin işler. Kendini nerede görüyorsun? Birçok bu farklı alanları hesap ettiğimizde işte nasıl bir evlat olmayı önemsiyorsun? Nasıl bir arkadaş olmayı? Nasıl bir yurttaş, komşu olmayı önemsiyorsun? Nasıl bir dini yaşam mı önemsiyorsun? Dini anlamda kendine neleri koymak istiyorsun? Genel kültür anlamında ne? Elinde ilgilendiğin bir iş varsa bu işle ilgili neyi merak ediyorsun? Neyi üzerinde taşımak istiyorsun? Bunlar beni ben yapan bütün unsurlar. Şimdi bu beni ben yapan bu unsurların üstüne bipoları, şizofreniyi yapıştırıp kendimi sadece bununla ifadelendirmek bir kere beni öldürüyor. İlaç kullanmayı reddedenler de büyük olasılıkla buna itiraz ederek bunu reddediyor. Ben o gömleği giymek istemiyorum diyorlar. Haklılar. Bu bir gömlek değil ama bir aksesuar. Giydiğimiz elbiselerin içinden biri. Çok da beğenmediğimiz bir elbise. Çok da bize yakışmayan bir elbise. Ama bazen bu elbise hani o atak dönemlerinde tamamen beni kaplıyor ve benim görünümümü engelliyor. Yani atak belirtileri başladığında işte benim dini olan alanla olan ilişkim, ailevi ilişkim, mesleki ilişkim gölgelenebilir. Bu benim istemediğim bir dönem. Ama bu dönem ortadan kalktıktan sonra ben tekrar o döneme ilişkin, o alanlara ilişkin bir şeyler yapmaya başlayabilirim. O belirtiler ortadan kalktıktan sonra tedavi başlıyor. Bizim için aslında.
Asıl tedavi.
O dönemde biz kişinin o biyolojik etkilenmesine yönelik ilaçları koordine ederek tedaviye devam ediyoruz. Ama o dönemde de yine o bene, hani kişinin hayatını oluşturan ve önem verdiği alanlarla şekillendirdiği tarafa da hitap etmemiz, onu öne çıkarmamız bizim için çok kıymetli.
O sürecin içinde dahi.
Evet, o sürecin içinde dahi.
Bir bütün olarak görmek kişiyi.
Evet.
Her yönüyle, her hayatın her alanıyla karşımızda gerçek anlamda bir insan olduğunu unutmadan. Semptoma sadece odaklanmadan, onu evet. Bir semptomdan ibaret görmeden.
Aynen öyle. Aynen öyle. Yani şekerimiz nasıl yükseliyor, çıkıyorsa, bize diyabet tanısı konulmuşsa, hipertansiyon tanısı konulduktan sonra kan basıncımız artıp azalıyorsa, bunun için biz ilaç kullanıyorsak, bu da yine bir yanıyla bedensel bir mesele. O bedensel olan tarafı içinde bazı ilaçlar var ve onları onunla dengeleyeceğiz. Bunu sırtıma almama, bunu üzerime yapıştırmama, bunu temsil etmeme ya da beni temsil etmesine izin vermeme gerek yok. Burası zor bir alan. Çünkü hani bu hastalığın görünür alandaki etkileri atak döneminde çok can yakıcı olabilir. Ve kişi şöyle o atak dönemine baktığında, ben şunları yaptım, şöyle bir görüntü verdim ve şöyle şekilde insanlara zarar verdim diyebilir. O yüzden eski hayatına ya da eski hayatım dediği, ayrım yaptığı şeye dönmesi bu açıdan zor olabilir.
Hani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. O düşüncesi.
Evet.
O üzüntüsü.
Üzüntüsü.
Hasıl oluyor ataklardan
evet.
Sonra.
Evet. Bahsediyor. Bu dönüşü engelleyen önemli şeylerden bir tanesi bu. Fakat şunu bilmek lazım. İnsan her zaman değişir. Hiçbir zaman hani bir sene önceki gibi ya da bir ay önceki gibi bir varlık değilizdir. Devamlı bir değişme içindeyizdir. Bu değişmeye karşı biz kendimizi geliştirecek unsurlar eklersek, bu değişim tekamüle gider. Daha olumlu şeylerin eklenmesiyle birlikte bir gelişim olur. Eğer biz kendimizle ilgili bir geliştirecek bir şey yapmazsak da biraz daha yıpranırız ve öyle bir değişim olur. O açıdan hani hep yani eskiye dönmek diye bir şey de yoktur. Yani doğal olarak da yoktur. Her an yeniden inşa edeceğimiz bir yapımız var bizim. Bunun bir sürü örneklerini görmüşüzdür. Mesela takip ettiğimiz, önemsediğimiz insanların süreç içindeki değişimlerini falan görmüşüzdür. Olumlu, olumsuz değişimlerini. Hayret etmişizdir. İnsan sürekli kendini inşa eder. O yüzden o dönemde yapılan eylemler, o biyolojik tarafın kontrolünü almasıyla ve sana ait olan şeyler değil aslında. Sana ait olan şeyler senin nasıl bir dünyada yaşamak istediğine dair kendine verdiğin sözlerle oluşturulan şeyler. Yani malum biliyoruz, o psikotik dönemde kişi yaptıklarından sorumlu bile değil.
Evet.
Kanuni açıdan. Ve devlet olarak biz ona diyoruz ki zaten bunlar sana ait değil diyoruz. Ve kanunla bunu diyoruz. Yani ortaklaşa bütün insanlar, hani kanun demek ne demek? Bir toplulukta yaşayan insanların tamamının ortak kararı demektir kanun. Ve biz bütün Türkiye'deki 80 milyon olarak ya da 90 milyon olarak sana diyoruz ki hep bir ağızdan, atak döneminde yaşadıklarını sen yapmadın.
O sen değilsin.
O sen değilsin. Biz ondan seni kurtarmaya çalışıyoruz. Biz onu sevmiyoruz. Sen de sevmiyorsun, biliyorum. Çünkü senin de tasvip etmediğin şeyler yaptı o dönemki. İşte Hasan değil. Bu sen değilsin. Bunun bir altını çizelim. Çünkü sen orada kötü bir şey de, zarar verici bir şey de yapmış olsaydın, biz seni cezalandırmayacaktık. Seni cezadan muaf tutacaktık.
Bu senin sorumluluğun değil.
Bu senin sorumluluğun değil. Hatta o dönem atılan imzaların da bir geçerliliği yok kanuni açıdan. Biz onu da kabul etmiyoruz diyor. Ne karar verebilirsin, ne zarar verebilirsin. Peki ne yapacağız biz seni? O dönemde seni, sana zarar vermemesi için, hani primer olarak danışana, hastaya zarar vermemesi için sınırlamamız lazım. Bir yerde tutalım. Sen kendine zarar verme, başkalarına da zarar verme. Hani o biyolojik hal. O biyolojik hal geçsin, hayat burada. Tekrar başla. Aklı selim bunu diyor. Ama korku, ya teslim olup korkuyla birlikte hareket ettiğimizde, o ne diyor? Bir daha olacak. Dikkat et. Oraya gitme, onu yeme, onu içme, buna konuşma. En çok duyduğumuz şeylerden bir tanesi. Özellikle bu gençlerde falan çok karşımıza çıkıyor. Çok felsefi kitaplar okudu. Çok kafası karıştı.
Evet.
Yani şeyde de Mani döneminde de kişi de hani daha önce de konuşmuştuk, dini yönelimde bir artma oluyor. Bir ortak bir karar ya da şeyle hani bir önlem olarak artık dini meselelerden uzak dur. Bu seni şey yaptı. Atak bununla başladı. Lütfen yani hiçbir şekilde bir önlem almanıza gerek yok bu alanlarda. Kişinin hayatında dini meseleler önemliyse oraya devam edecek. Çünkü o onu şekillendiren bir şeydi. Hani atak gelmeden önce.
Evet.
O kurmuş olduğu dünyada anlamlı olarak yaşamak istediği alandaki önemli parametrelerden bir tanesi felsefedir kişinin. Bir tanesi işte dindir mesela diyelim. Atak geçtikten sonra, o biyolojik yapı değiştikten sonra ona dönsün. Çünkü o onu canlı tutuyor. O onu yani hayatta tutacak kuvvetli bir bağ kesmiş oluyoruz. Semptomdan kaçalım derken. Bu yüzden biz zaten programın ismini anlamla yaşamak koyduk. Amacımız semptomu azaltarak yaşamak değil, kişi için önemli olanı temas ederek yaşamasını vurguluyoruz. Hani biz bunu buradan vurgularken kendimize de bir laf söylüyoruz. Biz de böyle yaşayalım diye temenni ediyoruz kişisel olarak. Böylelikle dertleşmiş oluyoruz.
Eyvallah. İnşallah hocam. İnşallah kendimize de söyleyebiliyoruzdur. Peki. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ederim. Bu programda bipolar rahatsızlığı ve aslında oradan bir kapı açıldı. Bunu daha önce konuşmayı planlamamıştık ama bu evet, benlik meselesi. Yani. Evet. Benliği tanımlama, etiketleme meselesi güzel oldu. Evet. Belki buradan yine devam ederiz. Aslında olabilir. Bütün psikiyatrik rahatsızlıkları vesaire evet, bu pencereden aslında çok okumak doğru, çok önemli. Çok doğru. Hangi rahatsızlığa sahip çok olursak doğru, olalım.
Kesinlikle.
O dönem içerisinde bunu kendimize yapabiliyoruz aslında.
Kesinlikle.
Başkalarının o dediğiniz şey de çok önemliydi. Başkalarının hani etiketlemesi, dünyanın diğerlerinin etiketlemesi bir tarafa, daha acısı kişinin kendisini etiketlemesi, benliğini bundan ibaret görmesi.
Evet.
Bu daha riskli.
Evet.
Ağzınıza sağlık hocam.
Ben
İnşallah önümüzdeki programlarda tekrar buluşmak dileğiyle diyelim efendim. Hoşça kalın.
İyi akşamlar.